Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Nuray Şanda. Eserin adı Peygamberin Son 5 Günü. Yazarı Tahsin Yücel. Türü roman. Yayın evi Can Yayınları 10. basım Mart 2008. ISBN 978-975-510-376-1. Bu kitap 308 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 20 Kasım 2015. Kurum telefonu 0312-363-77-46. Arka kapak. Peygamberin son 5 günü sürekli bir bölünmenin öyküsü. Devrimci Ozan Rahmi Sönmez, takma adıyla Peygamber, bir kış akşamı İstanbul'un Taksim alanında arkasından kimsenin gelmediğini bile bile en önden gidiyormuş gibi bir duygu içinde yürür. Bu yürüyüş bir bakıma onun bütün yaşamını özetler. Hep en önde olduğunu, hep ileriye doğru gittiğini sanırken yaşamın dışına sürüklenir, gerisinde kalır. Hep çevresindekilerle kaynaşmak istemiş ama onlar kendisini şu ya da bu biçimde yarı yolda bırakmışlardır. Gerçek devrimci ozanlar arasına katılmasını sağlayacak tabutluklar hayal edip durmuş ama evinde bir tür tutuklu yaşamı sürdürmüştür. Bir yarı bilinç içinde geçen son 5 gününde ise hayallerini gerçekleştirdiğini sanır ama yalnızca yıkılışlarını yaşar. Böylece gülünç ile acıklının iç içe girdiği bir döngü içinde sürekli bir bölünme olur yaşamı. Tahsin Yücel'in bu romanı çok okundu, hakkında çok yazı yazıldı. Kendinden çok söz ettiren bu romanın yeni bir basımını daha sunmaktan kıvanç duyuyoruz. Tahsin Yücel, 1933 yılında Elbistan'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Aynı bölümde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptıktan sonra 2000 yılında emekli oldu. Çok çeşitli alanlarda ürünler vererek yazınımıza katkıda bulundu. Yazın araştırmalarına 1969'da yayınladığı Limenicier Bernanos ile başladı. Bunu 1973 yılında yayınlanan Figures et Message Dans le Comédie Humaine izledi. Ardından 1979'da Anlatı Yerlemlerini, 1982'de Dil Devrimi ve Sonuçları ve Yapısalcılığı yayınladı. Tahsin Yücel'in deneme ve eleştirileri de büyük yankılar uyandırdı. 1976'da Yazın ve Yaşam, 1982'de Yazının Sınırları, 1991'de Eleştiri Kuramları, 1993'te Tartışmalar, 1995'te Yazın, Gene Yazın, 1997'de Alıntılar, 1998'de Söylemlerin İçinden, 1999 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, 2000'de Salaklık Üstüne Deneme, 2003'te Yüz ve Sözle deneme ve eleştirilerini okurla buluşturan Yücel, roman ve öyküleriyle de edebiyatımızda kendine kalıcı bir yer edindi. Yücel ilk romanı Mutfak Çıkmazı'nı 1960 yılında yayınladı. Bunu 1975'te Vatandaş, 1992'de Peygamberin Son 5 Günü Orhan Kemal Roman Ödülü, 1995'te Bıyık Söylencesi, 2002'de Yalan, 2003 Yunus Nadi Roman Ödülü ve 2003 Ömer Asım Aksoy Roman Ödülü. Kumru ile Kumru 2005 ve Gökdelen 2006 izledi. Öykü kitaplarından Sait Faik Hikaye Armağanını kazanan Haney Yaşamalı 1955 yılında, Düşlerin Ölümü 1958'de, 1959 Türk Dil Kurumu Öykü Ödülü, Ben ve Öteki 1983'te, Aykırı Öyküler 1989'da ve Komşular 1999'da Dünya Kitap 1999 yılın kitabı ödülü yayınlandı. Pek çok çeviriye imza atan Tahsin Yücel'e 1984'te Azra Erhat çeviri yazını üstün hizmet ödülü verildi. Yücel'in 1957 yılında yayınladığı Anadolu Masalları başlıklı bir de masal kitabı var. Zorunlu bir açıklama. Romana gerçek görüntüsü verilmesi kimseye aykırı gelmez. Buna karşılık gerçeğin roman kılığına sokulması yazarı da okuru da rahatsız eder. Hiç kuşkusuz yaşamım roman olur diyerek serüvenlerini yazacak romancı arayanlara da hem serüvenlerinin romansılığına hem yazma yeteneklerinin üstünlüğüne inanarak yaşamlarını romana dökmeye kalkanlara da oldukça sık rastlanır. Ama bu coşkulu insanların doğru yolda olduklarını söylemek zordur. Sorun kendilerine, yaşadığınızı bu denli ilginç buluyorsanız ne diye bir düş ürünü, bir kurmaca görüntüsü altında sunmak istiyorsunuz onu? Ne diye gerçekliğinden koparmaya kalkıyorsunuz deyin. Tutarlı bir yanıt alamazsınız. Çünkü neresinden bakılırsa bakılsın, tutum temelinden sakattır. Bu gerçeği vurguladıktan sonra kendi seçimimize gelelim ve hiç eveleyip gevelemeden zayıf yanımızı söyleyelim. Elinizdeki roman daha da tutarsız bir girişimin ürünü. Bir kez kendi serüveninin ilginçliğine inanmış bir hevesli coşkusuyla yazılmış olmak şöyle dursun. Bu satırların yazarlarının yakından tanımadıkları bir kişinin gerçek yaşamını konu alıyor. İkincisi, 5 kişilik bir yazar ve araştırmacı topluluğunun öncelikle belgelere ve soruşturmalara dayalı, uzun, yorucu ama her zaman özenli ve soğukkanlı çabaları sonunda biçimlendi. Üçüncüsü ve en önemlisi bir araştırma biçiminde düzenlenmişken bir takım yüzeysel değişikliklerle romana dönüştürüldü. Daha doğrusu dönüştürülmek istendi. Ancak hemen belirtelim ki biz 5 araştırmacı arkadaş elden geldiğince nesnel ve eksiksiz bir yaşam öyküsü hazırlamak üzere bir araya gelmiştik. Roman türünün çekimine kapılmamız söz konusu bile olamazdı. En az 2,5 yıllık bir ortak çabanın alçak gönüllü ürününü değiştirerek yayımlamakla hiç yayımlamamak arasında bir seçim yapmak zorunda kaldığımız için saptık bu yola. Oldu olacak açıkça anlatalım her şeyi. Biz bu çalışmaya kendiliğimizden, kendi adımıza bir yapıt hazırlamak üzere değil, en büyük iş adamlarımızdan birinin önerisiyle ve büyük iş adamının imzası altında yayımlanacak bir yapıt hazırlamak üzere girişmiştik. Söylemek bile fazla, belli bir burukluk duymuyor değildik ama kendi bağımsız çalışmalarımızla hiçbir zaman kazanamayacağımız bir paranın büyülü etkisi işin içine girince büyük patrona evet demekte sakınca görmemiştik. Nasıl olsa bu tür bir işe ilk soyunanlar biz değildik. Çok iyi bilindiği gibi son yıllarda gırtlağımıza dek gömüldüğümüz değer yozlaşması için de ülkenin büyük para babaları, irili ufaklı uşaklarının da yardımıyla para babalığını en onurlu insanlık koşuluna dönüştürmüş olmaları yetmemiş gibi tarih, felsefe, politika, sanat her alanda at oynatır görünmek istiyor. Bu amaçla büyük paralarla yazarlar kiralayıp yavan yaşam öykülerini ve emekli kahvesi görüşlerini allı pullu kitaplara döktürterek imzayı basıyorlardı. Biz de niceleri gibi para babalarının aylıklı yazarlar arasına katılıyorduk, o kadar. Üstelik bu adamlarla tümüyle özdeşleştiğimizi söylemek haksızlık olurdu. Öyle ya, bir sonradan görmeye örnek insan görüntüsü vermek için yırtınmayacaktık biz. Yalnızca ünlü patronun çocukluk arkadaşı olan unutulmuş bir solcu ozanın yaşamı ve yapıtlar üzerine hiç kuşkusuz onu biraz yücelten ama büsbütün de nesnellikten uzaklaşmayan bir inceleme hazırlayacaktık. Daha çok özel yaşamına bağlanan takma adını alıkoymakla birlikte anlaşılması hiç de zor olmayan nedenlerle gerçek adını Rahmi Sönmez'e çevirdiğimiz Marksçı Ozan'ın yaşamı konusunda sözlü, yazılı, eski yeni, USA gelebilecek her türlü kaynağı değerlendirdik. Kimileri eski dergi sayfalarında, kimileri sarı okul defterlerinde, kimileri çekmece diplerindeki irili ufaklı kağıt parçalarında kalmış, yüzlerce şiirini özenle toplayıp tarihlendirmeye çalıştık. Uzun sözün kısası, en az 2,5 yıl süren sıkı bir çalışma sonunda şiirler de arkasına eklenince 500 sayfaya zor sığacak bir yapıt çıkardık ortaya. Yazık ki bu anlatıda Fehmi Gülmez diye anacağımız büyük patron bizi kutlayacak yerde azarladı. Yaptığımız sözlü anlaşmayı unutmuş gibi rahmi sönmezi Marksçı bir ozan olarak göstermenin onun anısına saygısızlık olacağını, topladığımız şiirleri bu biçimleriyle yayımlamayı da birçok açıdan sakıncalı bulduğunu söyledi. Öyle anlaşılıyordu ki gerek arkadaşının cenazesini kaldırtırken, gerek onun yaşamı ve yapıtları üzerine nesnel bir inceleme hazırlatıp yayımlama yolunda girişimlerde bulunurken, gerçekten cömert ve yürekli bir dost gibi davranmış olan bu adam, zamanla düşünce değiştirmiş, tasarısını sakıncalı hatta tehlikeli bulmaya başlamıştı. Ama başlangıçta bize her şeyi olduğu gibi yazın, hiçbir şeyi olduğundan daha büyük ya da daha küçük göstermenizi istemem dediğine göre, biz de onun istediği gibi davrandığımıza göre bizim günahımız neydi? Ayrıca para uğruna böyle bir saptırmacılığa gönül indirsek bile, Marksçı bir ozanı tam karşıtına dönüştürebilecek ölçüde ustalaşmamıştık daha. Bunu kendisine açıkça söyledik. İyi iyi, paranızı almak istiyorsanız dosyaları bırakıp gidin. Hiç kimseye de bu işten söz etmeyin diye tersledi bizi. Ama onun parası varsa bizim de yazarlık onurumuz vardı. Kitabı kendimiz yayımlayacağımızı söyleyerek dosyalarımızı alıp çıktık. Fehmi Gülmez, Ozan Rahmi Sönmez'in yasal kalıtçısı durumunda bulunan bir takım uzak akrabalar aracılığıyla uyarı üstüne uyarı yolladı bize. Bu da yetmemiş gibi aynı gün ve aynı saatte 5 eve birden baskın yaptırttı. İncelememizin bütün örneklerine el koymayı başaramadıysa da bizi nice emeklerle bir araya getirdiğimiz şiirlerden yoksun bıraktı. Bu durumda şiirler neredeyse tümüyle elimizden gittiğine, yaşam öyküsünü kişileri gerçek adlarıyla anarak yayınlamaya olanak bulunmadığına, bütün kişileri uydurma adlarla sunan bir yaşam öyküsü de bilimsel araştırma niteliğinden fazlasıyla uzaklaşacağına göre bir tek yol kalıyordu önümüzde. Gerçek yaşam öyküsünü roman biçiminde sunmak. Biz de bunu yaptık işte. Yazık ki özenle hazırladığımız araştırmayı gereğinden fazla değiştirmeye elimiz varmadığından, yaşam öyküsel inceleme ile roman arasında gidip gelen aksak bir anlatı çıktı ortaya. Örneğin Peygamberin Kısa Yaşam Öyküsü diye adlandırılan ilk bölümle kitaba adını veren ikinci bölüm arasındaki oransızlık rahatlıkla giderilebilir. Bir takım çağdaş anlatı yöntemlerinden yararlanılarak, örneğin geri dönüşlere, bilinç akışı kalıplarına başvurularak, İki bölüm kolaylıkla kaynaştırılabilir. Daha doğrusu birinci bölüm ikinci bölümün içinde eritilebilirdi. Ancak biz belirli bir roman izlenimi yaratmaya yetecek oranda ufak tefek düzenlemelerle yetindik. Bu da söylemek bile fazla, kusursuz bir romana götürmedi bizi. Ne var ki en çok çabayı kitabımıza adını veren bölümün ilk biçimini hazırlama yolunda harcadığımıza, Rahmi Sönmez'in son 5 gününü elden geldiğince eksiksiz bir biçimde yeniden kurabilmek amacıyla, imgelememizin de işin içinde olmak üzere, USA gelebilecek her yola başvurduğumuza göre tutumumuzun doğal karşılanması, dolayısıyla da bağışlanması gerekir. Bu durumda en azından anlatı düzleminde kitabın bel kemiğini Peygamberin Son 5 günü adlı ikinci bölüm oluşturmakta, çok geniş bir süreyi kapsayan Peygamberin Kısa Yaşam Öyküsü adlı birinci bölümse, kimi 19. yüzyıl romanlarında görüldüğü gibi bu temel bölümün daha rahat anlaşılmasını sağlayacak bir ön bölüm olarak belirmektedir. Söylemek gerekir mi bilmiyoruz. Çalışmamızla 19. yüzyıl romanı arasında kurduğumuz bu bağ bile roman sanatına herhangi bir yenilik getirme sınavında olmadığımızı yeterince gösteriyor. Bizim üstünlük tutkunu romancılarımız ne yaparlarsa Türkiye'de ilk kez yaparlar. Bizse romana gelmek zorunda kaldığımız için üzgünüz. Doğrusunu söylemek gerekirse kitabımızı roman olarak nitelemek de istemiyorduk biz. Çok daha genel ve çok daha alçak gönüllü bir terimle, anlatı terimiyle yetinmek düşüncesindeydik. Sonunda bu kitaba roman dediysek, kahramanımızın zengin arkadaşının baskı ve gözdağlarına yiğitçe göğüs geren değerli yayıncımızın isteğini geri çevirmeye gönlümüz el vermediği için dedik. Bunca zorluğa katlanıp bunca kaçamaklara sapmaktansa Fehmi Gülmez'in isteğine uyarak Rahmi Sönmez dosyasını tümden kapatmak daha iyi olmaz mıydı? Belki de. Ama yaşamını ve yapıtını yakından inceleyince kendisini çok sevmiştik. Üstelik Rahmi Sönmez ülkemizde oldukça yaygın bir ozan türünün ilginç bir örneği gibi görünmüştü bize. Böylece aksak bir roman biçiminde bile olsa onun yaşam öyküsünü yayımlamak, yalnızca unutulmuş bir ozana var olma hakkını geri vermek değil, yazın dünyamızın belirli bir yanını da aydınlatmak olacaktı. Direnmenin doyumsuz tadı da cabası. Yazarlar. Birinci ayrımın sonu sayfa 11.